bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Dış İlişkiler Konseyi Council on Foreign Relations CFR Trilateral Bilderberg Erol Bilbilik UMA Yayınları 2. Basım Ağustos 2005 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Kasım 2006. Okuyan Yücel Telçeken. Dünya servetinin %50'sine ama nüfusunun %6.3'üne sahibiz. Bu durumda kıskançlık ve kızgınlık odağı olmamız gayet normaldir. Önümüzdeki dönemde bu ayrıcalıklı pozisyonun devamını sağlayacak bir ilişkiler ağı örgütlemeliyiz. Dünyaya korku salarak sindirmeliyiz. George Kennan. İnsanlar egemenliklerinin uluslarüstü güçlü bir organa devrini kabul etmezler. Bizim önümüzdeki en yaşamsal görev onları buna razı etmektir. Hollanda Prensi Bernhard. Amerika'nın misyonu milli devletleri görmek, halklarını daha küçük birimlere bölerek yaşatmaktır. Gelecek Amerika'nındır. Yeni dünya düzeni, Amerikan İmparatorluğu ve tüm insanlığın rakip olmadığı evrensel düzenin adıdır. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Robert Strauss Hüppe. Ulus devletlerin geleneksel bağımsızlık tanımlaması ve uluslararası güçleri hızla değişmeye başlamıştır. Uluslararası tekerler bir süreden beri bankalar ve organizasyonlar aracılığıyla küresel ekonomiyi yönlendirmektedir. Bu örgütlerin sahipleri, üst yöneticileri olan elitler bunda başrol oynamaktadır. Zbigniew Brzezinski. Dünyanın tek süper gücü Amerika, egemenliğine kafa tutacak herhangi bir ulusu ya da uluslar grubunu caydırmaya yeterli askeri güce sahiptir. Hiç kimse Amerika'nın önderliğine karşı çıkmasın. Dünyada kurduğu yerleşik ekonomik ve siyasi düzeni değiştirmeye kalkmasın. Bunun için Amerika gelişmiş endüstri ülkelerinin çıkarlarını da hesaba katmaktadır. Paul Wolfowitz. Dünyada bin devlet oluşturduğumuzda modern dünya daha mükemmel ve daha istikrarlı olacaktır. Halkların kendilerini yönetme hakları artık dünya bankerleri ve entelektüelleri olan elitin otoritesi altına girecektir. Yüzyılımızda izleyeceğimiz strateji budur. David Rockefeller. Hangi yol seçilirse seçilsin, Birleşik Devletler ya da Avrupa'ya dayanan çok uluslu şirketler, küreselleşmeyi yönlendiren lokomotifler olarak ortaya çıkmaktadır. Amerika ve Avrupa'nın çok uluslu şirketleri, gelişmekte olan ülkelerin şirketlerini yutacaktır. Henry Kissinger. Geleceğin Amerikan İmparatorluğunu kurmak için yola çıkan sermayenin yüce elitleri, bunun ancak halkların ve ulusal değerlerinin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleştirilebileceğini görmüşlerdir. Bunun için CFR, Trilateral Bilderberg adlı korku, ölüm ve komplo örgütlerini kurmuşlardır. Bu örgütler aracılığıyla dünya halklarına karşı acımasız bir savaşı yıllardır sürdürmektedirler. Ne var ki Vietnam kabusundan kurtulmadan Irak'ta yeni bir kabusla karşılaşmışlardır. Bu kitapta dünya sermayesinin milliyetsiz, vatansız, dinsiz ve kimliksiz elitlerinin düşüncelerini okuyacaksınız. Onlardan korkulmamalıdır. Haksızdırlar ve korkudan başka satacak silahları yoktur. Erol Bilbilik. Erol Bilbilik, 1956 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma yönetimi ve lojistik konularında eğitim gördü. 9 Mart 1971 hareketinde yer alması nedeniyle 1971 Mayıs'ında Deniz Binbaşısı rütbesindeyken Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi kesildi. O dönemde Erenköy'deki işkence köşküne alınarak sorgulandı. 1961 yılında Georgia'nın Athens şehrindeki eğitimi sonunda kendisine verilen Athens şehri Fahri Hemşerilik belgesini iade etti. Aralıklı olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde sonraları Aydınlık, Teori, Yeni Hayat ve Türkeli dergilerinde yazıları yayımlandı. Bilbil'in elinizde kitabından başka Amerikan kuşatması, NATO ve geniş Orta Doğu stratejisi, küresel dünya politikaları ve ulusal seçenekler ve dünyayı yöneten gizli örgütler adlı 4 kitabı daha vardır. Ön söz. Amerikan emperyalizminin çekirdek örgütleri olan Dış İlişkiler Konseyi, Council on Foreign Relations, Üçlü Komisyon, Trilateral Commission ve Bilderberg Group, Bilderberg Group gibi gizli örgütlerle ilgili herhangi bir kitap yayınlandığında, Amerikancılar dünyanın neresinde olursa olsun duraksamaksızın saldırıya geçerler ve araştırmacıları komplo teorisi üretmekle suçlarlar. Oysa onlar da bilirler ki bu yazarlar komplo teorisi üretmezler, var olan komploları ortaya çıkarırlar. Bu yolla emperyalizmin yeni komplolarının önünü kesmeye çalışırlar. Komploları açığa çıkaran güvenilir araştırmacılar soruna ekonomik açıdan bakarlar. Çünkü komplolar özünde ekonomiktir. Konunun uzmanlarından Amerikalı William Blaze, Dış İlişkiler Komisyonu adlı bir makalesinde şunları yazıyor. Kaynağa atıfta bulunmak bilimsel yöntemdir. Ama bu kural komplo teorileri için pek geçerli görünmüyor. 1000 tane kaynak gösterebilirim. Bu çaba şüphecileri yine de ikna etmeyecektir. Bana öyle geliyor ki kanıtlara bakmayı reddederek zihin hastalığının tüm belirtilerini gösterirler. Kanıtları görmezden gelmek ve gerçek olamayacağını ümit etmek, düşünce hastalığının temel göstergesidir. Eğer bir güç, ulusal hükümetleri ve çok uluslu şirketleri kontrol ediyorsa, vakıf bursları ve eğitim yoluyla bir dünya hükümeti propagandası yapıyorsa, medyada günün sorunlarını denetleyip yönlendiriyorsa, geçerli seçeneklerin çoğu denetleniyor demektir. Dış İlişkiler Konseyi ve gerisindeki finans gücü, 70 yıldır bunların tümünü yapmış ve yeni dünya düzeninin propagandacısı olmuştur. William Blaze, Council on Foreign Relations, Yarın Aylık Dergi, Kasım 2003, sayfa 222. Gerçeği araştırmalara yapılan saldırılar, 20. yüzyılın önemli bilim felsefecisi Sir Karl Raymond Popper'in düşüncelerinden esinlenmiştir. Onun düşüncelerini kendilerine örnek alan komplocular ortada bir komplo olmadığını iddia ederler. Amerikalı araştırmacı Gary Allen'ın None Dare Call It Conspiracy, Kimse Buna Bir Komplo Diyemiyor adlı kitabının ön sözünde belirttiği gibi bir komplonun ilk koşulu herkesi komplonun var olmadığı konusunda ikna etmektir. Aktaran H. Yahya, Yeni Masonik Düzen, Vural Yayınları 3. Baskı 2000 sayfa 877. İki önemli uzmanın bu değerlendirmeleri, gerçeği ortaya koyanları, komploculukla suçlayanların emperyalizmin işbirlikçiliğine neden soyunduklarını açıklamış olur. Onlar bu saldırıyı yapmak zorundadırlar. Bulundukları yeri ve konumu koruyup geliştirmeleri buna bağlıdır. Popperci anti-komplocu koronun kullandığı bir diğer saldırı silahı, Dış İlişkiler Konseyi, Üçlü Komisyon ve Bilderberg grubunun gizli örgüt olmadığı, küresel alanda faaliyette bulunan düşünce kuruluşları olduğu iddiasındadır. Bu iddianın sahibi, bu örgütlerin kurucu beyinlerinden olan David Rockefeller'dır. Oysa bizler bu örgütlerin tüm toplantılarını gizli olarak gerçekleştirdiğini, üstelik bu gizliliğin toplantı yapılan ülkenin polis ve özel operasyon timleriyle birlikte FBI ve CIA'nin koruması altında yapıldığını biliyoruz. Bu örgütlerin faaliyetleri, dünyaca kabul gören gizli örgüt tanımıyla tam olarak örtüşmektedir. Gizli örgütler hakkında değerli kitaplar yazmış olan Attila Tokatlı, Bilderberg türü gizli örgütler için şu temel tanımlamayı getiriyor. Amaçları sınırsız ve sürekli olan, bütün insanlığın yazgısıyla ilgili evrensel hedefler taşıyan, bu hedefleri her aşamada yeni açılımlara ulaştırdığı için varoluş nedenleri değişik biçimlere bürünse de, öz bakımından değişmeyen ve doğal olarak siyasi karakter taşıyan bu örgütler gizli örgüttür. Attila Tokatlı, Gizli Örgütler 1. Bilge Karınca Yayınları 2003 sayfa 17-19. Bu tanımla anti-komplocu koronun yalana dayalı propagandası yeterince cevaplanmış oluyor. Erol Bilbilik, 1 Eylül 2004, Kızıl Toprak. 1. Bölüm. Dış İlişkiler Konseyi, Council on Foreign Relations, CFRC. Kuruluşu, amacı ve gelişimi. 1. Dünya Savaşı Avrupa'da çıktı. Ama Avrupa bu savaşı sonlandırmadı. Savaş, Amerika'nın Atlantik ötesinden müdahalesiyle bitirildi. Savaş sonrası Avrupa'nın çözülmesi gereken yaşamsal sorunları vardı ve bunların kalıcı çözümlere ulaştırılması gerekiyordu. Bu amaçla 30 Mayıs 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda uluslararası ilişkilerde barış konusunda yol gösterecek ve önerilerde bulunacak uluslararası bir grup oluşturulması kararı alındı. Kararın alınmasında İngiltere etkili oldu. Oluşturulan bu gruba Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Royal Institute of International Affairs, RIIA adı verildi. 5 Haziran 1919'da yeniden bir araya gelen grup, enstitünün tek örgüt olarak değil, birbirlerine yardımcı olacak kardeş örgütlerle faaliyette bulunmasına karar verdi. Bu kararla RIIA ile ilişkili olarak çalışacak, New York'taki Amerika Birleşik Devletleri dış politikası ile ilgili çalışmaları yürütecek Dış İlişkiler Konseyi, Council on Foreign Relations, CFRC oluşturuldu. Sömürgeci İngiltere İmparatorluğu'nun dış politikasını belirleyen RIIA aslında çok önceden oluşturulmuştu ve Chatham House olarak biliniyordu. İngiltere'nin Uzak Doğu ilişkilerini yürütmek için kurulmuş olan Pasifik İlişkiler Enstitüsü, The Institute of Pacific Relations, IPR, Chatham House'un bir yan örgütü olarak çalışmaktaydı. RIIA kararları gereğince Paris'te Dış Politika Araştırmaları Merkezi, Center d'Etudes de Politiques Étrangères, Hamburg'da da Dış Politika Enstitüsü, Institut für Auswärtige Politik oluşturuldu. Büyük mali güce sahip Lord Rothschild, Sermaye İmparatorluğu'nun dünya üzerindeki egemenliğini arttırmak amacıyla bu tür örgütleri organize ediyor ve ideolojisine yön veriyordu. Rothschild, örgütleri güvendiği adamları eliyle oluşturdu. Kendisi perde arkasında kaldı. CFR'nin onursal başkanı Elihu Roth, kurucu üyeleri Alexander Hempel ve Otto Kahn, Rothschild şirketlerinin adamlarıydılar. RIIA'nın kurucuları Percy Albert Molten, Sir Abe Bailey, John W. Wheeler Bennett, Sir Julian Kahn, Lionel Curtis, Viscount Astor, F.D.L. Astor, M.L. Astor ve H.J.J. Astor ise Rothschild'ın Güney Afrika'daki maden şirketlerinin yöneticileriydi. Lord Rothschild sahibi olduğu J. Henry Schroeder, Lazard Frere, Morgan Greenfell, E. Hengers ve E. O. Sassoon adlı şirketler aracılığıyla RIIA, CFR ve bunlara bağlı örgütlere büyük miktarlı finansal katkıda bulunuyordu. Rothschild'ın adamları arasında Güney Afrika Genel Valisi Lord Alfred Milner ve kendi adını vererek Rodezya Devleti'ni kuran Güney Afrika'daki temsilcisi Cecil Rhodes da bulunuyordu. Dünyanın en güçlü finans imparatorluğunun kurucusu olan Rothschild ailesinin fikir mimarı, baba Lionel Nathan Rothschild, imparatorluğunu büyütmek için oğulları Amtschel Bauer Mayer'i Frankfurt'ta, Nathan Mayer'i Londra'ya, Salomon Mayer'i Viyana'ya, Karl Mayer'i Napoli'ye ve James Jacob Mayer'i Paris'e göndermişti. Şimdiki Rothschild ailesinin Fransa konunun başında Baron Edward de Rothschild'la Baron David de Rothschild, İngiltere'nin kolunun başında Sir Evelyn de Rothschild ve Amerika kolunun başında Lord Jacob Rothschild bulunuyor. Jacob Rothschild'ın kuzeni Dünya Bankası eski başkanı James David Wolfenson'un babasıdır. Nokta Dergisi 26-4-2005. Rothschild ailesi 1914 yılından itibaren Avrupa'da kazandığı parayı Amerika'ya yatırdı. Amerikan ekonomisini ateşleyen ünlü demiryolu projelerini finanse etti. Şirketin o dönemdeki patronu Jacob Schiff'ti. Yuvarlak masa, round table. Rothschild, Oxford Üniversitesi'nden John Ruskin, T.H. Green ve Güney Afrika'daki sömürge madencilik karteli Rio Tinto Zinc'in direktörü Lord Alfred Milner'a yuvarlak masa, round table örgütünü kurdurdu. Bu hareket, İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı elitlerin think tank kadroları ve verdikleri konferanslar aracılığıyla New York'a taşındı. O dönemde Harvard'dan William Elliot Yandel, Henry Kissinger ve Samuel Huntington yuvarlak masa hareketine alındı. Üçü de bu konferanslarda görev yaptı. Yarın, Aylık Dergi, Kasım 2003, sayfa 22-24. Dış İlişkiler Konseyi, Finans İmparatorluğunu Amerika'ya taşıyan Rothschild ailesi öncülüğünde 29 Temmuz 1921'de New York'ta kuruldu. Kurucu başkanlığını banker J.P. Morgan üstlendi. Kurucu üyeler arasında Amerikan Başkanı Wilson'ın baş danışmanı Edward M. House, J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg, Otto Kahn ve Jacob Schiff gibi zamanın uluslararası bankacılık devleri yer aldı. CFR'nin kuruluşunun temel nedeni, çıkarlarını küresel boyutta korumada yetersiz kalan ulusal şirketleri uluslararası şirket haline getirmek, bunun koşullarını yaratmaktı. Uluslararası hale gelen şirketlerin örgütü olan CFR, dünyayı perde arkasından denetlemeli ve tek dünya sistemini yaratmalıydı. Rockefeller'lar ve Rothschild'lar, finans gücünün politik güce ulaşmanın temelini oluşturduğunu, buna bağlı olarak politik gücünde finans gücünü besleyeceğini anlamışlardı. CFR'yi o nedenle kuruyorlardı. David Rockefeller daha sonra CFR başkanlığını üstlendi. CFR faaliyetlerinin gizli tutulması, Amerika'nın dış ve iç ilişkilerinde devlet üstü rol oynamasında başarı sağlıyordu. 1918-1945 yılları arasında New York ve Londra finans oligarşisinin en önemli merkezleri oldu. Başat olarak Anglo-Saksonlardan oluşan bu karmaşık, kozmopolit, yüksek finans 1914-1918 ve 1939-1945 yılları arasında Avrupa uluslarını çok büyük yıkımlara uğrattı ve akıl almaz kârlar elde etti. Rothschild ailesi o dönemde John D. Rockefeller, Paul Warburg ve J.P. Morgan ile birlikte Amerikan Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın temellerini attı. Birinci Dünya Savaşı'nda Paul Warburg, Amerika Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. 1927 yılında Rockefeller ailesinin CFR finansörlüğünü üstlenmesi, sistemin kalıcılığı, işleyişi ve gelişmesi açısından dönüm noktası oldu. CFR, Rockefeller'ların parasıyla inşa edilen New York'taki Rockefeller İş Merkezi'ne taşındı ve Rockefeller ailesi CFR'deki hakimiyetini pekiştirdi. Başkan Roosevelt döneminde CFR, Amerikan siyasetini yönlendiren aktörleri ele geçirdi. Hazine Bakanı Henry Morgenthau, Dışişleri Bakanı Edward Stettinus ve Savaş Bakanı Henry Stimson CFR üyeleri arasında yer aldı. 1945 yılından sonraki Amerika Birleşik Devletleri politikasına ise CFR tam olarak egemen oldu. Rockefeller'ların CFR'ye akıttığı fonlar örgüte adamlarını tayin etme olanağı sağladı. Rockefeller Vakfı'nın başkanı ve Rockefeller ailesinin avukatı John McCloy, CFR başkanlığına, akrabaları John Foster Dulles, Dışişleri Başkanlığına getirildi. John Foster Dulles'un kardeşi Alan Dulles, önce CFR, sonra da CIA başkanlığına getirildi. Sonraları Henry Kissinger ve Cyrus Vance'i Dışişleri Bakanlıklarına getirebilmeleri, Rockefeller ailesinin Amerika Birleşik Devletleri dış politikası üzerindeki olağanüstü gücüyle mümkün olmuştur. Bu aile, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru CFR'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın süper gücü olmasını planlayacak bir savaş ve barış araştırmaları örgütü kurdurdu. Çalışmalar sonunda Amerika'nın küresel egemenliğinin sürekli kılınması için egemenliğin deniz aşırı ülkelere yayılması gerektiğine karar verildi. Dünyanın bütün ülkelerinde kamu üretiminin önü kesilmeli, tüketim ekonomisi teşvik edilmeli ve demokrasi yaygınlaştırılmalıydı. Çalışmalarda yer alan CFR kuramcı teorisyenleri, sosyalizm ve planlama konularını da incelediler. Bu konuların geçerli Amerikan Birleşik Devletleri sistemine etkilerini değerlendirdiler. Her iki sistemi de yaşam alanı adını verdikleri bir kavramla açıkladılar. Sonuçta CFR üyesi Henry R. Luce'un Şubat 1941 tarihli Life dergisindeki makalesini açıkladığı şu temel görüşü kabul ettiler. Diktatörlükler geniş yaşam alanlarına ihtiyaç duyarlar. Ama özgürlükçüler diktadan daha fazla yaşam alanına ihtiyaç duyacaklardır. Hollis Glar, Trilateralism, South and Press, Boston 1980, sayfa 151. Kuruluş aşamaları ve üyeler. CFR'nin gelişim süreci incelendiğinde 5 aşamada örgütlendiğini görüyoruz. Birinci aşamada üst düzey masonik örgüt kadroları ile uluslararası dev şirket kadrolarının entegrasyonu gerçekleştiriliyor. İkinci aşamada entegrasyonla oluşturulan ortak kadroların aldığı kararlar doğrultusunda CFR, C çekirdek merkez kadroları oluşturuluyor. Üçüncü aşamada CFR'nin Avrupa alt örgütü olarak Bilderberg grubu oluşturuluyor. Dördüncü aşamada Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya olarak 3 emperyalist merkezin uluslararası sanayi ve banka tekerlerinin katılımıyla üçlük komisyon kuruluyor. Beşinci aşamada Amerika Birleşik Devletleri içinde think tanklerin ağı oluşturulması kararlaştırılıyor. Beş aşamada örgütlenerek stratejisini belirleyen CFR ve ona bağlı üçlü komisyon ve Bilderberg grubunun 4 temel amacı vardır. Birinci amaç, Amerikan tekelci sermayesinin dünya egemenliğini askeri güce dayalı olarak sürdürmesidir. İkinci amaç, dünyanın halklarla değil, Brzezinski'nin tanımıyla jet çağının elitlerince yönetilmesidir. Üçüncü amaç, ulus devletlerin ortadan kaldırılması ve ulusların emperyalist çekirdek örgütler aracılığıyla yönetilmesidir. Dördüncü amaç, özgürlükçü demokrasi adı altında bir tür sahte demokrasinin dünya halklarına dayatılmasıdır. CFR üye elit temelinde incelendiğinde 4 grup üyeye sahip olduğu görülüyor. Birinci gruptaki üyeler merkez ve iç halkaya mensup üyelerdir. Bu üyeler tüm kararları alır, uygular, küresel dünya birliğini hareketini yönlendirir ve yönetir. Grubun Rockefeller ve Rothschild ailesinin dışındaki üyeleri gizli üyelerdir. İkinci gruptaki üyeler CFR, Trilateral ve Bilderberg'e mensup üyelerdir. David Rockefeller tarafından küresel dünya birliği hareketinin yöneticileri olarak seçilirler. Üçüncü gruptaki üyeler CFR ve T'ye mensup Kuzey Amerikalı, Avrupalı ve Japonyalı üyelerdir. Küresel Dünya Birliği'nin hareketinin orta düzeyindeki üyelerdir. Dördüncü gruptaki üyeler CFR'nin öngördüğü yeni dünya düzeninin benimsetilmesi için dünya çapındaki şöhretler arasından Rockefeller tarafından seçilen üyelerdir. CFR üyeleri başlangıçta New York, sonraları Washington ve Amerika'nın diğer şehirlerinden seçilmeye başlandı. Bilderberg üyeleri büyük çoğunlukla Türkiye, Yunanistan, İskandinav ülkeleri, Amerika ve Kanada'dan seçilirler. Trilateral üyeleri CFR ve Bilderberg üyelerinin seçildiği şehirler ve Japonya'dan seçilirler. CFR, T ve B elitleri yeni dünya düzeni konusunda düşünce birliğine varmak amacıyla iş, sanayi, diplomasi, medya ve üniversite çevrelerinden etkin kişilerin katılımıyla toplantılar düzenlerler. Toplantıların gerçek amacı ise onlara küreselleşmenin kaçınılmaz bir olgu olduğu düşüncesinin kabul ettirilmesinden başka bir şey değildir. CFR kurulduğundan bu yana Amerikan ruhunun, değerlerinin ve demokrasisinin uluslararası boyutta yaygınlaştırılması amacını yürütüyor. Amacına hizmet edecek yetkin insanları bir araya getiriyor ve onların deneyim, bilgi ve birikimlerinden yararlanıyor. Uluslararası sorunlara çözüm aradığını söyleyerek kendisini bir think tank NGO olarak tanımlıyor. CFR Onursal Başkanı David Rockefeller, CFR'nin 1999 tarihli raporunda bu amacı şöyle dile getiriyor. Amerikan ruhu, değerleri ve demokrasisi uluslararası sistemde yaygınlaştırılmalı, dünyada gelişen olaylar daha iyi kavranarak Amerikan dış politikasına yeni açılımlar kazandırılmalıdır. Yeni nesil Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin ortaya çıkarılması, bunlara eğitim verilmesi ve deneyim kazandırılması amacıyla çalışan hükümet dışı organizasyon NGO'lar kurulmalıdır. Robert Galen Ross, Who's Who of the Elite? Rye Press 2000, sayfa 8.